Ayrım 3, sayfa 39. Geceleri fedailer evden eve geçiyorlar, çamurlu botlarıyla köylülerin evinde veya şehirde yaşayanların evlerinde uyuyorlardı. Ailenin sözlü tarihine göre Hayrilerin bazıları da isyancıları saklıyorlardı. Yerel komiteler silah kaçırmak ve vergi toplamak, gözdağı vermek, isyanlara para sağlamak için ağlar kuruyorlardı. İsyancı liderler, kırsal kesimlerdeki isyanların göze çarpması için buradaki Arapların feslerini çıkartıp kefiyelerini takmaları için baskı uyguluyorlardı. Ahmet'in mobilya dükkanı bu tip vergi toplama işlemine hedef olmuş muydu, bu tam olarak bilinmiyordu. Ancak isyancılara göre İngilizlere çok yakın duran amcası, belediye reisi Mustafa Hayri çok sık tehdit ediliyordu. Her yönden gelen baskılara rağmen aile normal yaşantısını sürdürmeye çalışıyordu. Hanımın doğumuyla Ahmet ve Zekiye'nin şimdi 4 kızı olmuştu. Ahmet hala bir oğlan bekliyordu ve karısının bir erkek çocuk doğurma yeterliliğinin olup olmadığını merak ediyordu. Bizim de amcamız yoktu. Bu yüzden bir erkek bebek daha da önem taşıyordu diye anlatıyordu. Annesi için tabii o bize göre dünyadaki en güzel kadındı diyordu. Evde Zekiye hep elbiseyle dolaşırdı. Aile için ev elbisesi ve misafirler için daha gösterişli elbiseler ve siyah çoraplar giyerdi. Hintli bir kadını andıran özel yastı bir şişeden sürdüğü Bombay parfümü kokardı. O zamanlar El Ramla'daki çoğu insan hamamları kullanırdı ama Hayrilerin kendi özel banyoları vardı. Bazen kızların öğretmenleri banyolarını kullanmaya gelirlerdi. Bu da çocukları çok şaşırtırdı. Biz gençken öğretmenlerin melekler gibi olduklarını ve yıkanmaya, yemeye veya uyumaya gereksinim duymadıklarını düşünürdük diye hatırlıyordu hanım. Genelde Zekiye hizmetkarları alışverişe gönderirdi ama bazen alışverişi kendi yapardı. Çarşamba pazarına gitmek üzere evden çıkarken ceket ve koyu renk şapka giyer ve yüzünü bir tülle örterdi. Duruma göre kızlarını da yanına alırdı. Pazarda kızlar patlıcanlara ve biberlere, domates, salatalık ve maydanozlara, baharatlara ve otlara, canlı tavuklara ve güvercin yavrularına bakarlardı. Köyün erkekleri kamyonların üzerine yığılmış zeytin çuvallarının üzerine yağ çıkarmaya giderlerdi. Taşıyabileceğinden fazla ürünle yüklenmiş, atlarla çekilen arabalar pazar yerine giderken gıcırdardı. Köyün kadınları tavuk ve yumurtayı veya zor günlerde gümüş bilezik ve eski Osmanlı paralarını Suriye ipeği, Mısır çarşafları ve Gazze'den gelen pamukla takas ederlerdi. Kadınlar nakışları için renkli kumaşlar seçer, Ürdün Vadisi'nden çivit mavisi, Filistin'in vahşi tarlalarında yetişen sumağın kırmızısı, Mısır sınırı yakınlarında bulunan topraktan sarı mükra. Hayri kızları köylülerin elbiselerinin her birinin nasıl bir öykü anlattığını görürlerdi. Bazılarınınki susam dalları, diğerleri ise ay çiçekleri veya tarla laleleriyle işlenmişti. El Ramla'da limon yetiştirilen yerler denize yakındı. Portakal ağaçlarının dalları giysilere işlenmişti. Bunlar portakal ağaçlarını rüzgardan koruyan selvi ağaçlarını simgeleyen yeşil üçgenlerle çevrilmişti. Bunun altında Akdeniz'i anımsatan dalgalı çivit mavisi vardı. Evde Zekiye ve hizmetkarlar sık sık kızların en sevdiği yemek olan maklube yaparlardı. Kuzu eti ve patlıcanı güvece koyarak pişirip, fırından çıktıktan hemen sonra ters çevirip, üzerine çam fıstığı serperlerdi. Kızlar mutfakta annelerinin etrafında toplanırlar ve künefenin üzerine şeker ve şam fıstığı serpmesini izlerlerdi. Ana yemekler gün ortasında yemek odasında servis edilirdi. Zekiye kızları sofraya çağırır, Ahmet marangoz atölyesinden onlara katılmak üzere eve gelirdi ve aile kısa ayaklı masada yemeklerini yerlerdi. Misafirler geldiğinde anne ve babaları salona geçer, kızların asla oturmaya izinleri olmadığı, koyu mavi kadifeyle kaplanmış, oymalı ahşap sedir üzerine otururlardı. Yemekten sonra Ahmet, hünerli mobilya zanaatçısı olarak ün kazandığı işine dönerdi. Görüşü kötüydü ve bu nedenle okuması zordu. Bu yüzden üniversite yerine genç adamları ticarette uzmanlaştıran Kudüs'teki Şinellerin okulunda çalışmıştı. Şimdi 10 yıl sonra Ahmet'in yardımcı tutacak kadar çok işi vardı ve işi Arap isyanına rağmen başarılıydı. İşi ve Hayri arazilerinden gelen gelir aileye rahat bir hayat yaşatmaya yetiyordu. Ahmet nadiren evde otururdu. Bunun yerine diğer hayırlilerle iskambil oynar, sedirde Arap kahvesi ve nargile içer veya aile arazisindeki diğer sosyal toplanma yerlerine giderdi. Burada siyaset konuşmaları hiç bitmezdi. 1936 sonunda Filistin'e göreceli bir sükunet yerleşmişti. Arap Yüksek Komitesi genel grevi ve isyanı, İngilizlerin anlaşmazlığın sebeplerini araştıracaklarına dair verdikleri söze karşılık olarak bir süreliğine durdurmuştu. Eski Hindistan kolonisi Dışişleri Bakanı Lord Peel, Londra'dan silindir şapka ve uzun ceketiyle gelmişti. İngiliz Lord'u parlamento soruşturma komisyonunu yönetecekti ama o zamanlar şaşırmış görünüyordu. Londra'daki bir arkadaşına Arapların Musevi tahakkümünden ve baskısından duydukları korkunun bu kadar derin olduğunu anlamamıştım diye yazmıştı. Her iki ırkın uzlaşması adına hiç kimse bir atılımda bulunmamış, Filistin'e yasal veya yasal olmayan yollarla dökülen artan Avrupalı Yahudilerin sayısı diye kınayan Lord Peel, şüphenin rahatsız edici havasından ve yapıcı öneriler yapmanın faydasızlığından yakınıyordu. 1937 Temmuz'unda Filistin Kraliyet Komisyonu 418 sayfalık raporunu İngiliz parlamentosuna sundu. Yarım ekmek olması hiç olmamasından iyidir diye bildiren Peel ve komisyondaki arkadaşları, Filistin'in biri Yahudilere ve diğeri Araplara olmak üzere iki devlete bölünmesini tavsiye etmişlerdi. Bölünme, barışı sağlamak için bir umut sunuyor diye sonlandırmıştı komisyon raporunu Peel. Yüzlerce Arap köyü ve en azından 225 bin Filistinli Arap öngörülen yeni Musevi devletinin sınırları içindeydi. 1250 Yahudi de bölünme sınırının Arap tarafındaydı. Bir anlaşma yapılmalıydı. Gönüllü veya değil, arazilerin ve nüfusun değişimi için. Ancak o zaman oturum temiz ve kesin olur, azınlıkların bu sorunuyla cesaretle yüzleşilmeli ve kararlılıkla çözülmelidir diye bildirmişti Peel komisyonu. Siyonist liderlik, Lord Peel'in tavsiyesini iç muhalefete rağmen kabul etti. Birçok Musevi lider, tüm Filistin'de bir Musevi anavatan kurma fikrinden vazgeçmek istemiyordu ve hatta bazı liderler eski Ürdün'ü, Ürdün Nehri'nin karşısındaki Çol Krallığı'nı da bir Musevi devleti olarak düşünüyordu. Onlar için Peel Komisyonu'nun raporunu kabul etmek büyük bir fedakarlıktı ve onların bu konudaki uyuşmazlıkları 10 yıllarca sürecek ideolojik bölünmeleri yansıtıyordu. Mapai Partisi lideri ve Filistin'deki Siyonistlerin en etkili kişisi olan David Ben-Gurion bu planı desteklemişti. Peel Komisyonu'nun ana noktasını Siyonist yanlılarının 10 yıllarca geliştirdikleri Arapların transfer edilmesi fikri oluşturuyordu. 1895 yılında siyasi Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herzl, Musevi anavatanı için Araplardan satın alınan araziler için şöyle yazmıştı. Sınırın ötesindeki fakir toplumu transit ülkelerde iş bulmaya heveslendirmeye çalışırken, kendi ülkemizde herhangi bir iş vermeyi reddedeceğiz. Hem istimlak ve hem de fakirlerin ortadan kaldırılma işlemi akıllıca ve dikkatlice yapılmalıdır. 40 yıl sonra Lord Peel'in araştırmaları sırasında komisyona transfer planını sunan Yahudilere Ben-Gurion yol göstermişti. Komisyon raporunun sunulmasıyla Siyonist lider şöyle yazmıştı. Kalplerimizin kökündeki bu iş olmaz düşüncesini kökünden söküp atmalıyız. Gerçekte bu olabilir. Bir daha elde edemeyeceğimiz tarihi bir şansı kaybedebiliriz. Nakil hedefi bana göre toprak isteğimizden çok daha önemlidir. Arap nüfusunun vadilerden boşaltılmasıyla tarihimizde ilk kez bir Musevi devletine sahip oluyoruz. Bir sene sonra Ben-Gurion, zorunlu nakli destekliyorum diye bildirecekti. Diğer Siyonist sempatizanları bu tip tedbirlere karşı ikazda bulunuyorlardı. Örneğin Albert Einstein ve Martin Buber, Einstein'ın sempatik kişiliği düşüncesini uzun zamandır savunuyordu. Buna göre iki büyük Sami halkının ortak, büyük bir gelecekleri olabilir. Araplar, Peel Komisyonu'nun teklifi karşısında Ben-Gurion'un heyecanlandığı oranda sersemlemişlerdi. Kudüs Müftüsü Başkanlığındaki Arap Yüksek Komitesi sadece aktarma planını değil, aynı zamanda bölünme planını da hemen reddetti. Araplar tek, bağımsız, Arap çoğunluklu bir devlet için savaşacaklardı. Eylül 1937'de Arap suikastçılarının bir İngiliz komiserini Nazerat'ta virajlı dar bir yolda vurmalarıyla Arap isyanı tekrar patlak verdi. İngilizlerin karşılığı çabuk oldu. Askerler kontrolü sivillerden aldı. Askeri mahkemeler şüpheli isyancıları idam ederek gerilimi arttırdılar. İngiliz kuvvetleri El Ramla'da dahil olmak üzere Filistin'i işgal ederken binlerce kişiyi hapse attılar. İngiliz topçular havadan isyancı çeteleri avladılar. Bir keresinde Bata El Ramla'da 150'den fazla isyancıyı öldürmek için 16 uçak kullandılar. Terörizm ciddi karşı tedbirlerin alınmasına neden oldu diyen El Ramla'daki bölge komiseri Ekim'de şunları yazdı. Ve bu kaçınılmaz olarak şiddet duygularını daha da çoğalttı. Ilımlı düşünce sahip olduğu son etkileyici parçasını da kaybetti. Ve engelleme gücünü kullanan belediye reisi Şeyh Mustafa Hayır başkanlığında toplanmış olan ılımlılar silahlı kişilere teslim oldu. Ahmet'in amcası Şeyh Mustafa zor durumdaydı. İngiliz işgal güçleri ve Arap isyanı fedaileri arasında kalmıştı. 15 yıl El Ramla'nın belediye reisi ve en etkili ailelerinden birinin lideri olarak büyük saygı görmüştü. Şeyh Mustafa'nın herkes tarafından sevilmesi, daha sonraki nesle göre kırsal fakirleri ve daha düşük vergi ödeme haklarını savunmasına dayanıyordu. Şeyh Mustafa bir odaya girdiğinde herkes ayağa kalkardı diyordu Hanım Hayri. Yürürken at üzerindekiler atlarından aşağı inerlerdi. Çalışan insanlar çalışmalarını durdururlardı. Hiç kimse onlara böyle yapmalarını söylememişti. Onlar saygılarından böyle yapıyorlardı. Şeyh uzun boyu, ela gözleri ve bıyığıyla çok yakışıklıydı ve hiçbir zaman avayasız görülmezdi. Beyaz türbanını başına kendisi sarar ve üstüne koyu kırmızı tarbuş, fes takardı. Karizmatik belediye reisi imparatorluk güçleriyle isyancılar arasında ince bir çizgide yürüyordu. Peel komisyonu planına karşı çıkmıştı ve İngiliz ve Siyonistlere çok yakın bulduğu Arap ileri gelenleriyle savaşmıştı. Hatta daha sonraki Hayri nesline göre belediye reisi gizlice İngiliz bölüklerinin hareketlerini oğulları vasıtasıyla isyancılara bildirmiş ve bir arabanın bagajında silahları nakletmişti. Eğer bu doğruysa böyle yaparak idam riskini göze almıştı. Mustafa Hayri hala toprakları yabancı işgalinde olan bir ülkenin belediye reisiydi ve görevinin gereği olarak İngiliz otoritelerle işbirliği yapması gerekiyordu. Milliyetçi imajına rağmen Arap Yüksek Komitesi lideri Hacı Emin El Hüseyni'ye karşı direndiği biliniyordu. Bir zamanlar Şeyh Mustafa, Hüseyni'nin rakipleriyle aynı düzeyde görülen ve Siyonistlerle işbirlikçi oldukları düşünülen Milli Savunma Partisi'nin bir üyesiydi. İsyanlar yeniden başlayınca bazı Arap seçkinlerinin İngiliz ve Siyonistlerle işbirliği yaptıkları, hatta isyanların operasyon planlarının detaylarını bildirdikleri dedikodusu yayılmaya başlamıştı. Aynı zamanda Arapların kasten arazilerini yeni gelenlere sattıklarını, böylece Arapların tahliyesini hızlandırdıklarını ve öfkeli, arazisiz köylü sınıfının ortaya çıkmasını harekete geçirdiklerini anlatan raporlar vardı. El Ramla'da şehir sakinleri Tel Aviv'den Musevi bir adamın gelip gidip daha çok arazi almaya çalıştığını anlatıyorlardı. Ahmet'in diğer amcalarından biri olan Rasim Hayri'nin bu adamı kızgın bir şekilde gönderdiği söyleniyordu. Şeyh Mustafa'nın kuzenlerinden ve şehrin önemli şahsiyetlerinden biri olan Şükrü Taci'nin El Ramla'da kapı kapı dolaşıp insanları arazilerini satmamaları konusunda uyardığı söyleniyordu. Ama Taci kendisi bile daha sonraki raporların da doğruladığı gibi Yahudilere bir kere arazi satmıştı. Muhbirler, işbirlikçiler ve arazi satıcıları hakkındaki raporlar çoğaldıkça isyancılar kendi insanlarından yüzlercesini öldürmüştü. Buna 1938'de Lidda yakınlarındaki iki belediye kurulu üyesi de dahildi. İngiliz raporlarına göre belediye reisi fedailerin Arap isyan hareketini finanse etmeleri için istedikleri vergilere karşı çıkıyordu. Ekim 1938'de bir İngiliz alt komisyon raporuna göre El Ramla'nın etkili belediye reisi Şeyh Mustafa suikastten korktuğu için ülkeyi terk etti ve Kahire'ye gitti. Belediye reisinin yokluğu kesinlikle hissedilecektir. Bu arada İngilizler vergi isteğine karşı oluşan kızgınlığı kullanarak bu kişilerin arasından daha fazla muhbir elde etmişti. Bir ay içinde Şeyh Mustafa El Ramla'ya geri döndü milliyetçi politikalardan uzak durmaya çalışacağına, Yafa ve Kudüs arasındaki yolda bulunan büyük taş binada sadece belediye işlerine odaklanacağına söz verdi. Mayıs 1939'da bazı Araplara göre isyanlarda yaptıkları fedakarlıklar politik bir zafer getirmiş gibi gözüküyordu. İngiliz kuvvetleri hala isyanlarla boğuşuyordu ve Avrupa'daki durum on binlerce Musevi mülteci yaratıyordu. İngiliz hükümeti Arap isyanının birçok isteğini kabul ederek Beyaz Kitabı ilan etti. İngilizler Musevi göçüne ve Filistin'de arazi satışına sıkı kısıtlamalar getirmeyi kabul ettiler. Bundan daha önemlisi Beyaz Kitap tek bir bağımsız devlet çağrısı yapıyordu. Filistin'deki Arapların çoğu Beyaz Kitabı sorunlarına pratik bir çözüm olarak görmüşlerdi. Ama Hacı Emin el-Hüseyni, Arap Yüksek Komitesi'nin sözcüsü Beyaz Kitabı reddetti. Sürgündeyken yapılmış olsa da sözü hala o günün Arap Filistin'inde geçerliydi. Arap isyanının başı olarak İngilizler tarafından istenen eski müftü 2 yıl önce Filistin'den kaçmıştı. Eski müftünün kararını bir fırsatı kaçırdıklarına inanan Filistinli Arapların çoğu hoş karşılamamıştı. İngiliz politikası sadece 2 yıl önce yürürlükte olan Peel Komisyonu planından keskin bir dönüş yapmıştı. Beyaz Kitap Araplar için büyük bir imtiyazdı. Filistin'deki Yahudiler içinse bu Avrupa'da Yahudilerin durumunun oldukça kötü olduğu bir zamanda Balfour bildirisinde Musevi vatan sözü veren İngilizlerin desteğini kaybetmek anlamına geliyordu. Birkaç hafta içinde Musevi çete örgütleri İngiliz kuvvetlerine saldırmaya başlamışlar, Kudüs'ün merkez postanesine patlayıcı koymuşlar ve Arap bölgesindeki sivillere saldırılar başlatmışlardı. Beyaz Kitabın Filistin'de Musevi-İngiliz ilişkisini büyük ölçüde sarstığı çok açıktı. David Ben Gurion günlüğüne "Şeytanın kendisi bile daha acıklı ve korkunç bir kabus yaratamazdı" diye yazmıştı. 1940 yılıyla birlikte İngiliz otoriteleri sonunda Arap isyanını ciddi karşı tedbirlerle bastırmışlardı. On binlercesini hapse atmışlar, binlercesini öldürmüşler, yüzlercesi idam edilmiş, sayısı bilinmeyen birçok ev yıkılmış ve ana liderler sürülmüşlerdi. Bunlara müftü de dahildi. Şehirlerde Araplar kefiyelerini çıkartmışlar, yine feslerini giymişlerdi. Filistin milliyetçi hareketi çok derin bölünmüş ve gelecekteki bir anlaşmazlık için tamamen hazırlıksızdı. 2 yıl sonra 16 Şubat 1942'de gazete başlıkları İngilizlerin Burma ve Singapur'da Japonlara yenildiklerini ilan ettiler. Libya çöllerinde ve Mısır'da İngiliz kuvvetleri Nazi Tuğ Generali Erwin Rommel tarafından düzenlenen şiddetli yeni bir saldırıyla 300 mil geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Polonya ve Almanya'dan Nazi gaddarlığı üzerine öyküler yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı. Filistin'deki Yahudiler Rommel'in Süveyş kanalını ele geçirirse doğuya Tel Aviv'e doğru ilerleyeceğinden korkuyorlardı. Birkaç yıl öncesine göre kutsal vatan sakindi. İngiliz Yüksek Komisyonu üyesinin devlet sömürge büyükelçiliğine gönderdiği aylık telgrafta Yahudiler arasında gerçek bir politik gelişme yok ve görünürde Arap tarafında da politik bir hareket yok diye rapor edilmişti. Komisyon üyesi bir savaş sonrası anlaşmazlığı için olası bir Arap asker toplama çabası üzerine endişelerini ifade etmişti. Hacı Emin el-Hüseyni'nin sürgününü derin derin düşünüyordu. Şimdi eski müftü, İngiliz ve Siyonistlere karşı milliyetçi kavgasını İngiltere İmparatorluğu'nun baş düşmanıyla birlikte ele almıştı. Nazi Almanya'sı. Eski müftü, şimdi Berlin'deydi. Filistin devletindeki büyükelçi ayarındaki üye Şubat raporunda suikastlar yapmaya başlamış olan bir Stern, Yıldız Grup olarak bilinen sahte politik terörist bir Musevi grup hakkındaki endişelerini dile getiriyordu. Ama çoğunlukla komisyon üyesi Londra'ya hem Araplar hem de Museviler bir kez daha hayat pahalılığına ve ihtiyaçlarına odaklandılar. Yiyecek dağıtımı, pamuk fiyatları, ayakkabı temini ve her hafta etsiz geçen günlerin sayısı diye bildiriyordu. El Ramla'da belediye reisi Hayri bir kez daha belediye hizmeti görevine başlamıştı. Savaş ortamından yararlanan, yasa dışı yollardan yiyecek sağlayan kara borsacılara karşı çıkıyordu ve su çıkmayan kuyularla şehirdeki su sıkıntısıyla uğraşıyordu. Belediye reisinin düşmanları hem su hem de yiyecek sıkıntısını ona karşı bir kampanya yürütmek için kullanıyorlar diye yazmıştı bölge komisyonu üyesi. Bir başka deyişle, ortada Filistin'in geleceği için yapılacak savaşta bir durgunluk vardı. Ve 16 Şubat 1942'de en azından Şeyh Mustafa su savaşlarından, politik saldırılardan ve Filistin'deki yeni şiddeti beklemekten çok daha güzel bir şeyle aklı başından gitmişti. Yeğeni Ahmet 7. kez baba olmuştu. İlk defa zeki bir erkek çocuk doğurmuştu. Bir ebenin yardımıyla evde doğurmuştu. Zekiye mutluydu ve rahatlamıştı. "İnanamıyorum, karım sadece kız dünyaya getirirdi," demişti Ahmet. Erkek kardeşimin kundağını açıp gerçekten erkek olup olmadığına bakması için ailenin genç erkeklerinden birini eve göndermişti diye anlatmıştı Ahmet'in kızı hanım. Şükran için birçok kuzu kurban edilmişti. Gazze'den akrabalar gelmiş ve tüm Hayra kabilesi şarkı ve danslarla kutlamıştı. Hanım büyük bir kutlamaydı diye hatırlıyordu. Sonunda bir erkek kardeşimiz olmuştu. Çocuğun adını Beşir koydular.